Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 31. Ayrım. Kenti saran çılgınca eğlenti Selim'i hoşnut etse de onu iç bunaltısından kurtaramamıştı. Gecenin karanlığı uğursuz ıslığını üfürünce öldürülen şehzadelerin ruhları öfkelerini püskürterek saray koridorlarında cirit atmaya başlıyorlardı. Bazı geceler kapısının yumruklandığını duyar gibi olunca bu patırtılar o denli gerçekmiş gibi geliyordu ki ona dışarı çıkıp koridora baktığı oluyordu. Bu karabasanlı gecelerden iyice bezince Edirne'ye gitmeye karar verdi. Orada uzun süre kalmak istediğinden haremini Edirne'ye önceden göndermek doğru olacaktı. Bu niyetle kızlar ağasına hazırlıklara hemen başlanılmasını ve Mayıs ayının ilk günlerinde haremin Edirne'ye taşınmasını emretti. 2 gün sonra Nurbanu süklüm püklüm yanına geldiğinde onun bir istekte bulunacağını hemen sezdi. Nitekim Nurbanu uzun boylu giriş yapmaya gerek görmeksizin söze başladı. Oğlumuz Murat'ı çok özledim. Efendim ruhsat verse de Manisa'ya gidip bir nice gün evladımla torunumun yanında kalsam ve Edirne'ye oradan gelsem. Selim, Nurbanu'nun kalfa kadınını her gün esir pazarlarına gönderip seçme cariyeler satın aldığını biliyor, onca merak etmesine karşın bunun amacını çözemiyordu. Ama şu an galiba çözümün eşiğindeydi. Muzip bir gülümseyişle, epeydir esir pazarlarından topladığın kızları da yanında götürecek misin diye sordu. Kıpkırmızı kesilen Nurbanu başını öne eğdi ve evet diye kısaca yanıtladı onu. Selim'in yüreğinden kopup gelen denetimsiz kahkahaları odayı çınlattı. Adamcağız gözlerinden yaşlar boşanırcasına gülerken dizlerini tokatlıyor, bir yandan da seni hınzır seni, seni hınzır kadın diye aynı sözleri tekrarlıyordu. Nurbanu biraz şaşkın ve ne olduğunu anlamaya çalışan bakışlarıyla ona baka kaldı. Selim ise yerinde iyice kaykıldı. Alnı ve çenesi geriye basık olduğundan tombul yanakları büsbütün fırlak görünüyordu. Hayli kalın olan alt dudağının üstüne sarkan karmaşık iplikçiklerden bükülü, havlu halat gibi bıyıklarına inat ince kaşları ve çene kemiğinin hizasına inen seyrek püsküllü favorileriyle karşısındaki insanın gülme güdüsünü gıdıklıyordu. Göbeğini hoplatan kesik kesik kahkahaları ara sıra sözünü kesse de devam etti. Demek ki haremi egemenliğin altına almaya ahdettin ha? Bunun için oğlunun etrafına afetlerden kale kurup onun tek kadına bağlanmasını önlemek istiyorsun, değil mi? Ardından kahkahalarını yeniden salıverdi. Nurbanu sinirlenmeyle suçüstü yakalanmışlık duyguları arasında bocalarken Selim alay etmeyi sürdürüyordu. Bir sürü kadın arasında hiçbiri tek olamayacak. Birazcık sivrileni yeni yosmalar gözden düşürecek. Bravo doğrusu dedi ve ciddileşti. Şehzadeler ok girişiyle boğulmasalardı, sayende boğazın suları kıpkızıl akacaktı. Yazarın notu. Gerçekten de Nurbanu Sultan, sonradan 3. Murat sanıyla Osmanlı tahtına geçecek olan bu oğluna, onun tek kadına bağlanmaması için sürekli olarak güzel kızlar gönderecek, böylece 3. Murat, 119 çocuğun babası olacaktır. 3. Murat öldüğünde geride 20 erkek evlat bırakmış ve onun yerine geçen oğlu 3. Mehmet, culusundan hemen sonra 19 kardeşini boğdurtmuştur. Selim, onu daha çok hırpalamak istemedi. Sorunu aklıyla çözmek onun için yeterliydi. Tamam dedi, ancak Haziran ayının ilk haftasında Edirne'de olmalısın. Anlaştık mı? Ataullah Efendi güçten iyice düşmüştü. Epeydir evinden çıkamıyor, ancak 2 oğlunun yardımıyla selamlıktan hareme gidebiliyordu. Selim onun sağlığıyla yakından ilgileniyordu, hatta hekim başını her gün Ataullah Efendi'yi yoklamakla görevlendirmişti. Hocasının oturabilecek kadar kendini toparladığını öğrenince ziyaretine gelmek isteğini ona iletti ve o gün ikindiye doğru Ataullah Efendi'nin hala Philadelphia Meydanı diye anılan Şehzadebaşı Camii yakınındaki evine doğru yola çıktı. Philadelphia'nın kardeşçe sevginin yeri anlamına geldiğini öğrendiğinden beri bu ismi sever olmuştu. Yaşlı Rumlara göre eskiden orada biri diğerinin ardından imparator olmuş 2 kardeşin kucaklaşan heykeli varmış ve Haçlılar İstanbul'u talan ettiklerinde bu heykeli çalarak San Marco Kilisesi'nin önüne yerleştirmişler. Ataullah Efendi padişahı dış kapıda karşıladı. İyice zayıflamış ve yüzü kağıda dönmüştü. Selim onun koluna girdi ve birlikte selamlıktaki misafir odasına gittiler. Odaya gül suyu serpilmişti ve buhurdanlıktan güzel kokular yayılıyordu. Selim olağan hatır sormalardan sonra, ''Hocam, yakında Edirne'ye gideceğim ve belki hep orada kalacağım. Acaba yapmak istediklerimi tamamladıktan sonra tahtı sağlığımda oğlum Murad'a mı devretsem? Böylelikle diğer oğullarımın hayatta kalmasını da sağlayabilir miyim?'' dedi. Ataullah Efendi uzun boylu düşünmeden padişahı yanıtladı. ''Tahtı bırakınca siz hayatta kalamazsınız ki çocuklarınız kalsın. Yapmak istediklerinizi bitirince başka işler zuhur etmezse yeni koşullara göre o zaman karar verirsiniz. Edirne'de kalmak isteyişinize gelince Edirne gaziler şehridir. Keşke orayı payitaht edinseniz. Dedeniz Yavuz Sultan Selim Han da bunu düşünmüştü. Ama Edirne'nin payitaht olması, gazilik ruhunun yeniden egemen olması demektir ki, bu devşirmelerin işine gelmez. Nitekim, Sultan Selim Han'ın sırtındaki çıbanı, bu yüzden Karayanı kummasından ölmüş atın pisliği sürüldü. Yazarın notu, Karayanı kumması, şarbon hastalığı. Bu hastalarda çıbanın ortasında siyah ve iri bir kese oluşurmuş. Hasan Can'a göre rahmetlinin yarasında da böyle bir kese varmış. Bu yüzden dikkatli olmak gerek. Öksürme krizi nedeniyle susmak zorunda kalan Ataullah Efendi kısa bir aradan sonra Mimarbaşı Koca Sinan'la ilgili bir öyküyü anımsadım diye devam etti. Süleymaniye Camii yapılırken inşaat yerinde dolaşan Koca Sinan işçilere ne yapıyorsun diye sorarmış. Aldığı yanıt hep aynıymış. Taş yontuyorum. Bir keresinde yontucunun biri bu soruya muhatap olunca başını kaldırmadan ''Beni neden işimden alıkoyuyorsun? Görmüyor musun be adam? Cami yapıyorum.'' demiş. Padişah da kubbesi altında yönettiği milletleri mutlu edecek mabet yapar. Bence böyle bir mabet inşaatı özel nedenle yarım bırakılamaz. Selim'in ilgiyle dinlediğini gören Ataullah Efendi konuşmasını sürdürdü. Dervişlere bir lokma bir hırka ile yetinmeyi öğütlerler. Onlar da sırtımda tarikat hırkası, başımda hakikat tacı diyerek memleketi gezerler. Oysa elinde çomak, ayağı çıplak, yarı aç yarı tok birinin, eğer o kişi çok büyük yetenek değilse, milletlerin mutluluğuna katkısı ne olabilir? Ancak makam ve servet sahibi olanlar bu katkıyı hakkıyla sağlayabilirler. Ama makam ve zenginlik tehlikelidir. Çünkü erdem ve adaletten yoksun kuvvet ve kudret büyük felaketlere neden olur. Allah dünya makamlarının en yücesini, zenginliğinin en görkemlisini neden size nasip eyledi? Yanıt basit. O mabedin duvarlarını sağa sola bakmadan yükseltmeniz için. Hocama danışmak istediğim bir şey daha var diyen Selim, kendi kilitli dünyasında yoksunluk duygusunun cenderesine hapsolduğunda iyice peltekleşen aksanıyla devam etti. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, de ki İsmail'e, İsa'a, Yakub'a, Musa'ya, İsa'ya ve diğer nebilere, Rabbinden verilmiş bulunanlara inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız diyor. Pek çok ayetle de Tevrat ve İncil'i tasdik ediyor. Hatta bir ayetinde Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabiilerden, Allah'a ve ahiret gününe inanıp hayra yönelik iş yapanlara Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır diye buyuruyor. Selim birden hırçınlaşıp boş hayaller diye bağırdı. Sonra kahkaha atarak devam etti. Allah dinleri birleştirmek istiyor. Peygamberlerini bu birleştirmeyi sağlamaları için görevlendirmiş. Peygamberlerin üstesinden gelemediği işi kim becerebilir? Ataullah Efendi, Selim'in yüzünde kıpırdayan dalgırlara bakarak onun yuvarlandığı boşluğu anladığından hüzünlenmişti. Dizlerini ovuşturarak mırıldandı. Bakara suresinin bir ayetinde buyurulduğu gibi, dinde zorlama, tiksindirme yoktur. Bütün kitaplar insana yol gösterir. Allah, hayırlı işleri bizden bekler. Nitekim Allah Ali İmran suresinin bir ayetinde iş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir der. Şunu unutmayınız. Allah indirdiği kitaplarla insanlara kanat takar ama uçmayı ona bırakır. Ataullah Efendi başka ne diyebilirim ki dercesine ellerini iki yana açıp sustu. Ama kendini azat etme duygusu insana egemen olunca bu duygu akıl gözünü köreltebiliyor. Selim de belki o duygunun yörüngesine kapılmıştı. İbrahim'in büyük oğlu İsmail, Arapların, küçüğü İshak, Yahudilerin atası. Hatta Romalılar zamanında Müslümanlara İsmail'im derlermiş. Türkler ve Acemler Müslüman olmasalardı, Yahudilere İbrani dedikleri gibi Müslümanlara da İsmail'im diyeceklerdi. Ve bu söz hem dini hem ırkı tanımlayacaktı. Ama iki kardeşin soyu şimdi apayrı yollarda. Eminim ki adamın biri ayrılıkları giderse, onun cenaze namazı kılınırken bunlar yeniden ayrılırlar. Selim nefes nefese kalınca Ataullah Efendi mırıldandı. Dinleri birleştirmek zor iş. Sultan Süleyman'dan sonra padişah olmak da zor. Ama padişah efendimiz belki bu zorluğu aşabilir. Ataullah Efendi dalıp gidince Selim onun suskunluğunu hastalığına verdiğinden konuşmayı uzatmadı. Ellerini avuçlarının arasına alarak galiba sizi yordum diye mırıldandı. Ataullah Efendi kendisine ilk kez siz diye hitap edildiğini fark edince gülümsedi. Yorgunluk zaman defterinin son sayfalarını çevirmekten kaynaklanıyor dedi ve biraz soluklanıp devam etti. Padişahım Edirne'de çok kalacaksa, vezirlerini yanında götürürse iyi eder. Padişahlar sefer sırasında İstanbul'u bir muhafıza emanet edip vezirlerini yanına alırlar. Çünkü uzun süre başı boş kalırlarsa bunların olmadık sorunlar yaratacaklarını bilirler. Selim onun ellerini okşayarak, hocamın öğütlerini unutmayacağım dedi ve eğilip onun elini öptü. İnşallah yakında iyileşeceksiniz diyerek ayaklanacaktı ki Ataullah Efendi onu durdurdu. Madem ki padişahım öğütlerimi önemsiyor, ona eski bir öğüdümü yinelemek isterim. Sonra zorlukla nefes alırken o hırıltılı sesiyle mırıldandı. Sultan Selim Han, Vezir-i Azamı Piri Mehmet Paşa'ya bu devlet için batma tehlikesi var mıdır diye sorunca paşa onu şöyle yanıtlamıştı. Şu üç şey devlete musallat olursa batış kaçınılmazdır. 1. Devlet ahmak bir vezir-i azama düşerse. 2. Rüşvet yolu açılır, mevki ve makamlar ehil olanlara verilmezse. 3. Devleti idare edenler avratlarının muratları üzere hareket ederlerse. Aynı soru bana sorulsaydı bir numaraya şunu koyardım. Devleti âliyenin kimlerce kurulduğu unutulursa. Tekrar dalgınlaşan yaşlı adam yorgunlaşan sesiyle devam etti. Topal Timur, Yıldırım Han'ı tutsak edip sahipsiz kalan payitaht Bursa'ya girince, Osmanlı'nın kökünü belirsiz kılmak için devletin sakladığı her kağıdı yaktırmıştı. Bir kısmını da gerçeği gizlemek için padişahlar yok etti. Bu yüzden devletin öncesine ait bilgileri söylencelerden ediniyoruz. Ama dedesinden gerçeği dinleyen ihtiyarların bana anlattıklarına göre, Evrenesoğlu'nun babası İsa Bey ya da dedesi Roma'ya kök söktüren talancı Katalan gavurlarındanmış, yani İspanyalıymış. Mihaloğlu ise bildiğimiz gibi Roma tekfuruydu. Peki bunlar neden uç beyi olup devletin temeline en sağlam harçları koydular? Selim hocasının toparlanmasını beklerken Ataullah Efendi sorusunu kendisi yanıtladı. Anadolu'dan abdallar, babalar, dedeler, dervişler Rumeli'ye aktılar. Şimdi çok kimse onlara Bektaşi diyor. Oysa o yıllarda Bektaşilik yoktu. Bunların tamamı Alevi'ydi. İşte İspanyalısına, Rum tekfuruna, nizam-ı alemin iksirini tattırıp onları saf Osmanlı yapan, hatta Osman'ı Osmanlı yapan bunlardır. Gönülden Allah diyene göre dinler arasında fark olmadığını gösterenler de onlardır. Onlar sayesinde Rumeli ahalisi Osmanlı'ya kucak açtı. Nizam-ı alem fikriyatı bu devlete sonsuza dek rehber olmalıdır. Aksi halde çöküş kaçınılmazdır. O zaman yalnız devleti aliyeye değil tüm dünya milletlerine yazık olur. Selim, rengi iyice beyazlaşan hocasını daha çok yormamak için ayaklanmaya yeltense de Ataullah Efendi işaret parmağını havaya dikerek onu durdurdu. Son bir şey. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı, Suriye'yi, Arabistan'ı fethedince, Memaliki Osmaniye'de ilk kez Müslüman nüfus çoğunluk oldu ve çok kimse buna sevindi. Gençliğimde ben de sevinmiştim. Ama şu soruyu yanıtlamak gerek. Osmanlı mı Arabistan'ı fethetti, yoksa Arap mı Osmanlı'yı fethediyor? Ataullah Efendi'yi bir öksürük krizi susturunca Selim onu hemen divana yatırdı. Padişahın artık gideceğini anlayan hoca kalkmaya yeltense de Selim onun omuzlarını hafifçe bastırarak kalkmasını engelledi ve sonra yavaş adımlarla kapıya yöneldi. Tam çıkarken durup geri döndü ve 25 yıllık kocasını son kez gördüğünü bilmeden ona baktı. Ataullah Efendi'nin yüzünü hiç bu denli nurlu görmemişti. Değişim. Selim, Haziran ayında Edirne'ye yerleşti. Artık Edirne onun için larva olarak içine girip oradan kelebek olarak çıkacağı bir kozaydı. Ataullah Efendi'den sonradan Osmanlı olunacağını öğrendiğinde yeni bir değişimin eşiğinden geçmişti ama kolay değildi. Osmanlı olma gururu yaşam nedeniyken Yahudi fışkını olmakla yüz yüze gelmişti. Bu ilk olağanüstü değişimdi. Şarapta ve kadın kucağında avuntu aramasaydı o müthiş değişime katlanabilir miydi? O yıkıcı günden sonra annesiyle karşı karşıya gelişi, Osmanlı sarayındaki olamazın nasıl aşıldığını öğrenişi, bunu zorunlu boyun eğişle kabullenişi. Annesini mutlu etmeyi yaşamı boyunca ilk kez düşünüyorken aymaz bir haberle sarsılacaktı. Değişim sancısı onun ölümünden 2 yıl sonra saltanat yolunun önünde açıldığı o günlerde başlamıştı. Kendisini Fatih'in zihinsel mirasçısı gibi gördüğü anlar oluyordu. Belgrad ve İstanbul'da yaşadığı rezalet tam anlamıyla tükenişti. Osmanlı olamadığının ve asla olamayacağının kanıtlarıydı ona göre o olaylar. Edirne'ye sığınması kaçış mıydı yoksa içindeki gizlilikte kıpırdanan dürtüler miydi? Değişim özlemi miydi onu kaçış kılıfı içinde buralara gönderen bilmiyordu. İçinde belli belirsiz heyecanlar uyandıran itişi sezinliyordu. Örneğin ona nimetler bahşeden Devlet-i Aliye'ye karşı borçlu olduğunu düşünmeye başlamıştı. İstanbul öylesine boğunluktu ki o bunaltıda neyin eşiğinde olduğunu fark edebilmesi olanaksızdı. Öyle olsa bile kaçış isteğinin örttüğü değişim gereksinmesi belki zamanla bilinç alanına çıkacak, böylelikle Padişahlar Galerisi'ni adını altın harflerle yazdıracaktı. Aslında umudun özleme dönüşmemesi için direnmeli, geride kalan yıkıntılar arasında bunu başarmak zor olsa da denemeliydi değişimi. Belki İstanbul'da tüneyerek yozlaşacağına kendini bulmak için yola çıkmak, Simurg gibi kendi küllerinden kendini yaratmak peşindeydi. Edirne'ye varışından birkaç gün sonra Ebu Suud Efendi'yi yanına alarak kent içinde gezintiye çıktı. Şehzadeliği sırasında Edirne'yi tanımış olsa da yeni sahiplenme duygusunun etkisiyle kente bakışı farklılaşmıştı. Nitekim Edirne'deki minare sayısının azlığı ilk kez dikkatini çekiyordu. Bir ara atbaşı gittiği müftiye döndü. "Bu eski payitahtta neden ne az cami var?" dedi ve hemen ekledi. "Ama şehirlerde cami çoğaldıkça din bozuluyor. Gönlümdeki camiyi şu tepeye yaptıracağım. Bu öyle bir cami olacak ki buraya cami yaptırmaya cesaret edemeyecekler ve Edirne'de din bozulmayacak." İstanbul'da yaptıracağı cami, Fatih, Bayezid ve Süleymaniye camileri arasında onlardan biri olarak kalacakken, Edirne'deki silinmez mührü gibi ismini sonsuza dek taşıyacaktı. Sevindi ve saraya döner dönmez İstanbul'a çavuş gönderip mimarbaşını Edirne'ye çağırttı. Ayrımın sonu. Sayfa 313. Devamı 32. ayrımda.